Kıymetli Erkam Radyomuzun dinleyenleri, bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bendeniz Basri Çalışkan, sizlerden bize ulaşan soruları pek muhterem hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a efendim soruyorum ve kendisinden cevapları alıyoruz elhamdülillah. Değerli hocam, yine birbirinden farklı sorular bize ulaştı. İlkini sormak istiyorum. Bir askerden bize gelen bir soru. Merhaba demiş, ben bir askerim, rütbem yüzbaşı. Orduda bize namaz kılma yasağı var. Benim işim bir gün görevde, bir gün evde olmak şeklinde. Evde olduğum günler elhamdülillah namazlarımı hiç aksatmıyorum. Allah kabul etsin cümlemizin namazını. İşte olduğum günler ise namazımı masamın karşısında oturup kimseye fark ettirmeden kılmaya çalışıyorum. Secdelerimi biraz öne eğilerek yapıyorum. Başka türlü mümkün olmuyor. Bu namazım kabul olur mu? Veya namazımı bu şartlarda nasıl kılmalıyım? Teşekkür ederim demiş.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Namaz dinin direği. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Kıyamet günü ilk hesaba çekileceğimiz yükümlülüğümüz namaz. Eğer namaz hesabını verebilirsek ondan sonrası kolay. Ama namazda takılır, namazda hesabın detayları istenirse, namazla ilgili sorgu sualdeki bu durumumuz diğer yükümlülüklerimizle ilgili olarak da devam edecek demektir. Binaenaleyh namaz hayatımızın gayesi, varlık sebebimiz. Çünkü Cenab-ı Allah bizleri ve bizim gibi olan cinleri, yani mükellef olan, sorumlu olan, irade verilmiş olan yaratık cinleri ve insanları Allah'a ibadet etmeleri için yarattığını bildiriyor. Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler için yarattım buyuruyor Zariyat suresi. Binaenaleyh bizim yaratılış gayemiz, varlık sebebimiz, namaz, ibadet, kulluk, Allah'a kulluk. Cenab-ı Allah bizden bir rızık istemediğini, kendisini doyurmamızı, kendimizi doyurmamızı talep etmediğini ifade ediyor. Çünkü razzak olan, rızık veren, herkesin maişetini veren Cenab-ı Allah. Yeryüzünde adım atan herkes Allah'ın rızık garantisi altında. Binaenaleyh bir rızık endişesi ibadet noksanlığına gerekçe olamaz. Söz gelimi geçen hafta içi bir kardeşimiz arıyor telefonla, hocam soruyor, uzunca bir müddettir işsizim, şimdi bir iş buldum, işveren günlük namazlarımı kılmama problem çıkartmıyor ama cuma namazlarını kılmama izin vermiyor. Bu iş yeri sahibi efendim 5-6 yıldır cuma namazına müsaade ediyormuş ama bunun bir istismara dönüştüğünü görünce bir yıldır cuma izinlerini kaldırmış.
Evet.
Ben böyle bir yerde çalışabilir miyim? Şimdi bu ve benzeri sorular. Bir kardeşimiz işte orduda yüzbaşı olduğunu söylüyor. Tabii eskiden memleketimizde böyle sıkıntılar vardı. Ama ümit ediyoruz ki artık memleketimizde böyle sıkıntılar kalmadı. Artık ordumuzun genelkurmay başkanımız, başkomutanı, efendim camide yan yana namaz kılabiliyorlar. Kabe-i Muazzama'yı beraber ziyaret edebiliyorlar. Binaenaleyh ordunun en üst neferinden en aşağıdaki askerine, rütbe olarak neferine varıncaya kadar kimsenin bir namaz problemi yaşadığını sanmıyoruz. Ama ola ki bir takım yerlerde böyle sıkıntılar yaşayanlar varsa, onların da haklarını aramaları, BİMER'e, CİMER'e şikayetlerini iletmeleri, elbette ilgili makamların böyle ferdi bir takım suistimaller varsa onlara karşı gerekli tedbirleri alacaklarını ümit ediyoruz. Öyle evet. bir durumda olan kardeşlerimiz mutlak surette haklarını aramalılar. İster özel sektörde olsun, ister kamuda istihdam edilen kardeşlerimiz olsun, ibadet hakkının kişinin elinden alınması mümkün değil. Çünkü dinini yaşama bir insan hakları garantisi olarak beynelmiler antlaşmalarla kabul edilmiş bir mesele. Evet. Binaenaleyh bu gibi hususlarda herkesin hakkını araması lazım geliyor. Efendim ben bu işleri beceremem, hak hukuk meselelerini araştırmayı beceremem, edemem. O zaman namazdan değil, eğer bir taviz vermek gerekiyorsa bu tavizi işten, görevden, vazifeden vermek gerekiyor. Namazınla hizmet etmene mani mi oluyorlar? Buyurun hizmetiniz sizin olsun dersin, çekilirsin kenara, limon satarak, simit satarak, rızkını temin ederek çoluğunun çocuğunun maişetini, geçimini sağlama cihetine gidersin. Ama ben çalıştığım zaman namaz kılamayacağım, namazları akşam evimde toptan kaza etsem olur mu? Olmaz. Çünkü Cenab-ı Allah namazı vakitleri tayin edilmiş bir mükellefiyet olarak, yükümlülük olarak, ibadet olarak üzerimize farz kılmıştır. Binaenaleyh bu namazın vakitleri içerisinde kılınması gerekiyor. Allah'a kulluk mecburiyetimiz olan yerde kula kulak asılmaz. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hususu la ta'ate li mahluk fi ma'siyetil halik. Halika, yaradıcıya isyan olan yerde mahluka, bir kula itaat olmaz diyor. Söz gelimi işçisiniz, işvereniniz var. İşveren dediğinizde sizin gibi bir insan, etten, kemikten, sıradan ihtiyaçları olan aciz bir kul. Binaenaleyh o Allah'a karşı gel, isyan et, günah işle, sorumluluğu bana ait gibi lüzumsuz laflarla eğer kişiyi günaha sevk ederse ona itaat etmek bir mazeret olmaz. Çünkü kural açık. En üst amire itaat etmekle mükellefiz. Orduda bir hiyerarşi var biliyorsunuz. Yüzbaşı emretti, diğer taraftan çavuş emretti. Çavuşun emri mi, yüzbaşının emri mi üstündür? Binaenaleyh ne olursa olsun, kim olursa olsun, ne tür bir gerekçeyle olursa olsun, Allah'a isyanı emreden birine asla ve asla itaat olunmaz. Bakın Cenab-ı Allah kendisine kulluğun hemen peşinden ana babaya itaati emrediyor. Yani sıralamada, protokolde memnun etmemiz gereken birinci zat Cenab-ı Allah. Allah'ı memnun etmekle mükellefiz. Allah'ın bizden razı olması önemli. İkinci razı etmemiz gereken, memnun etmemiz gereken anamız, babamız. Böyleyken anamız, babamız Allah'a isyan olan bir şeyi bize emreder. Günah olan, yasak olan bir şeyi yapmamızı bizden talep ederse, namaz kılma, efendim, oruç tutma türünden bir şeyle karşımıza çıkarsa asla ve asla Allah'a isyan olan bir hususta onlara kulak asamayız. Onların dediğini yerine getiremeyiz. Evet, kırmadan, dökmeden anneciğim, babacığım, sen benim annemsin, babamsın ama seni de beni de yaradan Allah var. Allah'ı gücendiremem, Allah'ımı üzemem. Allah'ımın benden razı olmasına engel olacak bu isyanı, bu günahı işleyemem. Ben namazımı bırakamam. Namazım benim olmazsa olmazım. Yani biri kalkıp evet sana çok yüksek maaşlar teklif ediyorum ama çalışırken nefes almayacaksın. dese ne kadar absürt bir şey ise, mantıksız, tutarsız, ilkesiz bir şey ise, evet ben sana büyük maaşlar vereceğim ama çalışırken, benim işimde çalışırken bana hizmet edeceksin. Arada kalkıp da ben namaz kılacağım, Rabbime hizmet edeceğim demek yok demesi de bu kadar absürt, anlamsız, manasız, tutarsız, ilkesiz bir şey olmuş olur. Binaenaleyh kim olursa olsun namazımız, namazımız, namazımız. Namazımızdan asla taviz vermemiz mümkün değil. Çok hayati bir imtihan. İmtihanın ortasında namazını kılabiliyorsan ne âlâ. Kılamıyorsan namazım ve imtihanım diye bir ikilem olmaz. Namaz. Namaz tercihe konu edilebilecek bir şey değil. Namazın olduğu yerde bir başka şey düşünülemez. He, ama ameliyattasınız, namaz vakti geçiyor. Hastayı orada bırakacak haliniz yok. Elbette böyle bir durumda namazınızı kazaya bırakırsınız. Efendim bir kurtarma operasyonundasınız fiili olarak ve vakit geçiyor, vaktiniz yok, namazınız kazaya kalır. Hayati bir mesele söz konusu ise, birinin hayatı meselesi gündemde ise bu gibi durumlarda namazı tehir edebilirsiniz. Ama bu hayatta birkaç defa karşılaşacağımız bir durumdur. Bunun sürekli hale gelmesi mümkün değildir. Gelelim muvazzaf olan, orduda muvazzaf olan bir kardeşimiz, ben diyor namazımı resmi dairede ima ile kılabilir miyim? Herkesten gizleyerek namazımı kılabilir miyim? Hayır. Namaz gizlenerek yapılacak bir ibadet değil. Namaz göğsünü gere gere seccadeni serersin. Eğer vakit kısıtlıysa, sınırlıysa sadece farzını kılarsın. Bir farz rekat en fazla tutsa tutsa 4 dakika tutar. Eğer gündüzleri iş yerinde olduğumuz için bir öğle ile ikindi namazıdır bugün için bu. Eğer 4'er dakikadan 8 dakika nefes almaya müsaade etmiyorsa bir iş yeri, orada zaten çalışmak ne İslamidir ne de insanidir. Binaenaleyh namazımızdan ödün vermemiz, taviz vermemiz mümkün değil. E ama efendim bu şartlar altında beni çalıştırmıyorlar, istihdam etmiyorlar. Eğer bu memlekette simit satarak geçinmek mümkünse, limon satarak çoluğumuza çocuğumuza ekmek götürmek mümkünse, o zaman böyle bir bahaneye, böyle bir gerekçeye sığınamayız. Ama bir yerde esir olmuşsunuzdur. Allah muhafaza etsin, sizi işte askıya asmışlardır. Fiziki olarak bedeninizi kullanamıyorsunuz. E bu gibi durumlarda ima ile kılabilirsiniz. Ama ihtiyarınızı, tercihinizi kullanabileceğiniz, seçim hakkınız olan bir yerde istifanızı basıp gidebiliyorsanız, orada efendim ben ima ile namaz kılarım, gizli namaz kılarım, gözümle namaz kılarım türünden bir şey olmaz. Zaten şu anda memleketimizde yaşadığımız sıkıntının temelinde de bu var zannımca. Bir takım dindar insanlara dinlerini yaşama müsaadesi verilmediği için birileri bunu istismar ederek onları farklı mahiyette dini ihtiyaçlarını giderebilecekleri türünden telkinlerle çift karakterli, çift şahsiyetli, şizofren kişilikli insanlar olarak yetiştirdiler. Çünkü din fıtri bir ihtiyaç, ibadet insan olmanın gereği olan bir ihtiyaç. İbadet etmek ister insan, Allah'a kulluğunu arz etmek ister, kendini Rabbine beğendirmek ister. Çünkü herkes yaptığı işin beğenilmesini, takdir edilmesini arzu eder. Kulun da vazifesi kulluğunu Cenab-ı Allah'a arz etmektir. Buna mani olduğunuzda o zaman ortaya merdiven altı dini anlayışlar çıkıyor. Bu anlayışları kontrol etmek, bunların neden olduğu suistimallere mani olmak da imkansız hale geliyor. Dolayısıyla herkes inancını, dinini hür ve serbest bir şekilde icra edebilmeli. Böylelikle serbest rekabet şartlarında aşikar ve açık bir tavır içerisinde olmalı. En tehlikeli olan insanların bir takım karanlık mihraklara bu tür dini duygularının istismarı sebebiyle kapılmalarıdır. Bunun da sebebi bu tür yasaklar, bu tür engellemeler, bu tür kısıtlamalar olmaktadır. İnsanlar eğer kısıtlanmasalar, engellenmeseler, kendileri hür iradeleriyle sağlam kaynaklardan beslenebilme imkanına kavuşacaklar. Fakat ben tekrar etmek istiyorum ki, bugün artık savaş pilotlarımızın bile başörtüsüyle uçak kullanabildiği bir Türkiye'de, bir memlekette, elhamdülillah Cenab-ı Allah bugünleri bizlere gösterdi. Bu tür olayların olabileceğine ihtimal vermiyorum. Bu olsa olsa belki eskiye dönük olarak yaptığı şeylerin sorgulaması içerisinde olan bir kardeşimizdir. Veya bir Türk kardeşimiz bir yabancı memlekette oranın ordusunda hizmet ediyordur. Yoksa Türkiye'de Türk ordusunda peygamber ocağında böyle bir kısıtlamanın, böyle bir engellemenin, bırakın mani olmayı, mobbinginin bile yapılabileceği ihtimali asla ve asla varit değildir diye düşünüyorum.
Evet, Allah razı olsun hocam. Hakikaten artık yani birçok hakların, insan haklarının konuşulduğu böyle bir ortamda buyurduğunuz gibi yani ülkemizde özellikle dini haklar alanında oldukça ilerlemeler kaydedildi. İnşallah soran için cevap tatminkar olmuştur. Şimdi ikinci bir sorumuza geçmek istiyorum. Vefat eden yakınlarımızı rüyalarımızda sıkıntılı olarak görüyoruz. Uyanınca Kur'an okuyoruz ve onlar adına hayır yapıyoruz demiş soran kişi. Sorum şu: bu kişilerin rüyamızda görünüp bizden yardım istemeleri onların imanlı olarak gittiklerinin alameti olabilir mi? İmansız olarak gittiler ise yine rüyada görünüp yardım talep edebilirler mi?
Evet, rüya ile ilgili geçen hafta veya evvelsi hafta konuşmuştuk. Evet. Yine bir değerli kardeşimizin sorusu olmuştu.
Evet.
Tabii rüya alemi farklı bir alem. Farklı bir takım hükümlere tabi. Rüya alemi sembol ifadelerin hakim olduğu bir alem. Rüya tabirinin piri de Yusuf aleyhisselam biliyorsunuz. Yusuf suresini okuduğumuzda kendisinin bizzat bunu ifade ettiğini, dile getirdiğini görüyoruz. Bazen rüyada görülen nesneler gerçek hayatta birebir karşılığı olan şeylerdir. Bazen de sembolik bir dille karşılığı vardır. Nitekim Yusuf Aleyhisselam'a hapishane arkadaşlarından iki kişi gelip gördükleri rüyayı anlatırlar. Biri der ki, ben rüyamda kendimi asiru hamra, şarap sıkarken, üzüm sıkarken gördüm der. Bir diğeri de, başımın üzerinde bir ekmek taşıyordum, kuşlar o ekmekten yiyordu diye görür. Yusuf Aleyhisselam bu iki hapishane arkadaşına kader mahkumu diye ifade ediliyor ya şimdi, kişiye rüyalarını tabir etmeden önce şöyle bir ikazda bulunur. Ben rüyalarınızı nasıl yorumlarsam o yoruma göre rüyalarınız ortaya çıkar. Bunu yorumlamadan önce size haber vereyim der. Peki derler. Bunun üzerine rüyasında kendisini üzüm sıkarken göreni, sen der Firavun'a sakilik yapmaya, yani şarap sunma vazifesine geri döneceksin. Vazifeni icra edeceksin der. Adam memnun olur. Diğerine de der ki, sen idam edileceksin, öleceksin der. İpte sallanacaksın, başının üstünden de kuşlar geçecek der. Şimdi hakikaten birinci kişinin rüyasına baktığınızda rüyada kendisini üzüm sıkarken görüyor, şarap sıkarken görüyor. Binaenaleyh bu kimsenin Firavun'a sakilik yapması, işte bugünkü ifadeyle barmenlik yapması yakın gözüküyor.
Evet.
Ama diğerinin başının üzerinde bir ekmek taşıması ve o ekmekten kuşların yiyor olması, onun öldürüleceği, idam edileceği anlamına geliyor olması, hakikaten sembol dilinin günlük kullanılan dile tercümesi. Ama bu tercümeyi yapabilecek, bu tabiri yapabilecek ilim ve kudret gerekiyor. Mamafi bu kardeşimizin rüyasında gördüğü, bir yakınım öldü, yakınım rüyamda ızdıraplı.
Hocam, araya girip bir şey sormak istiyorum. İlim ve kudret dediniz ya, yani bu vehbi bir ilim mi yoksa kesbi bir ilim olabilir mi?
Şimdi Cenab-ı Allah ilmi vettakullah ve yuallimukumullah diye ifade ediyor. Siz Allah'a karşı takva üzere olun, Allah size öğretir diyor. Binaenaleyh takva yaşantısı, Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarına, Allah'a karşı yükümlülüklerimiz, sorumluluklarımız, görevlerimiz cihetiyle hassasiyetimize göre Cenab-ı Allah bize bir ilim takviyesi yapıyor. İlmin artması onunla amel etmeye, amelde de takva hassasiyetini gözetmeye bağlı. Yani bu bir bağlamda vehbi, bir yönüyle de kesbi olan bir ilimdir. Biz takvayı kesbederek Cenab-ı Allah ilmi bağışlıyor bize, vehbediyor.
Evet.
Çünkü hakikaten burada belli bir takım bilinen sembollerin yorumu kolay. Ama her zaman aynı kalıpta rüyalar çıkmıyor ortaya. Binaenaleyh burada takva elbisesine bürünmüş olan, salih, kamil, hal ehli olan, yani konuşmadan sükutu ile, edebi ile, hayası ile, salahı ile, namazı ile insanlara örnek olan, numune olan kimselerin yorumları önemli. Söz gelimi hayatında yalan konuşmamayı prensip edinmiş bir kimse artık pür doğruluk olmuş, halis, katışıksız, sadıklık vasfını kazanmış bir kimse rüyayı tabir ederken de doğru tabir eder. Binaenaleyh bu işte peki kim denildiğinde şudur gidin ona sorun denilebilecek bir husus değil.
Evet.
Herkes için değişebilir. Yani benim çok itibar ettiğim, çok sevdiğim, beni tanıyan, beni seven, efendim benim bilebildiğim en güzel insan başkadır. Sizin bilebildiğiniz, tanıdığınız en güzel insan, salih insan başkadır. Binaenaleyh benim bildiğim, tanıdığım, güzel olduğuna, iyi olduğuna, ehli takva olduğuna inandığım insana rüyamı tabir ettiririm. Siz de aynısını yaparsınız. Şimdi burada kardeşimiz tabii rüyayı kendi yorumlamış. Ne demiş? Ben işte söz gelimi teyzemi, halamı, annemi, babamı rüyamda gördüm. Baktım huzursuzlar, rahatsızlar. Aşağıda demek ki durumlar iyi değil, sıkıştırıyorlar. Benden medet bekliyorlar.
Evet.
Yakınları olarak işte oğluysam, kızıysam, geliniysem, yeğeniysem vesaire onlar adına hayır hasanatta bulunmamı, onlara hediye göndermemi istiyorlar. Böyle yorumlamış anladığım kadarıyla.
Evet.
Ama şöyle de yorumlanabilir.
Yani şöyle benim anladığım hocam, diyor ki bunlar bizden yardım istiyorlarsa bir manada imanlı gitmişlerdir.
Anladım.
Ve bizden
o soru kısmı.
Ek,
ama
ilave yardım
sormadığı,
istiyor.
Sormadığı evet. Bir şey var. Yani bunlar rahatsızlar, bizden yardım istiyorlar.
Evet.
Demek ki yardıma muhtaç durumdalar.
Evet, evet.
Sorudan anlaşılan bu. Ama sorduğu şey farklı bir şey soruyor. Ben de diyorum ki bazen bu rüyalar, oğlum senin gidişatın iyi değil, kızım senin gittiğin yol yol değil. Bak senin bu yanlış hareketlerin yüzünden ben bu aşağıda hesaba çekiliyorum. Sen şu örtüne bir dikkat et bakayım. Dışarıya çıkarken 2 saat aynanın başında kime güzel görünmeye çalışıyorsun? Örtü güzellikleri gizlemektir. Örtü güzelliği ortaya koymak değildir. Yavrum sen şu namazına dikkat et. Bak kaç sabahtır sabah namazına kalkmıyorsun. Senin bu hallerin yüzünden ben bu aşağıda ızdırap çekiyorum anlamına gelir.
Evet.
Dolayısıyla hafif ruhlar, yani günah, isyan sebebiyle ağırlaşmış ve esfeli safiline bağlanmış olan ruhlar değil de hafif olan, tatlı bir kabir alemi geçiren ruhlar arada bir dünyadaki, yani şu bildiğimiz hayatla berhayat olan, yaşantı süren kişilerle bu tür ilişkiler kurabilirler. Rüyalara gelebilirler. Ama bu gelişleri tabii bizim için bize yönelik mesajlar taşımalı. Yani bunları yorumlarken de kendimize çeki düzen verme cihetiyle yorumlamalıyız. Mesela sevinçli gördük, demek ki yaptığımız bir iş hoş bir iş, memnun oldukları bir iş olmuş. Yani bir fakiri sevindirmişiz, bir yetimin başını okşamışız, bir çaresize çare olmuşuz. Yani evet. 5. katta oturuyor teyzem, kimi kimsesi yok, market yapamıyor. Sormuşuz, teyze bir ihtiyacın var mı? Marketini almış getirmişiz. Birinin bir ihtiyacını görmüşüz. Bu durumlar onları memnun eder. Ama rüyada gördüğümüz bu durumlar onların imanlı olmasına veya imansız olmasına delalet eder mi? Bu çok derin bir mevzu. Yani öyle oğlum işte Kur'an oku bana sevap gönder dedi, demek ki Kur'an'dan istifade edebiliyor. Çünkü kafir olsa Kur'an'ın bir faydası olmaz.
Evet.
Anlamına gelmez. Yani buradan onun imanlı olduğu veya işte ne bileyim bir kor ateş halinde görmüşüz veya simsiyah bir kara kömür olarak görmüşüz, buradan da azap içerisinde olduğu anlamı çıkmaz. Dediğim gibi bu rüya farklı bir alem, farklı sembolik ifadeler burada söz konusu. Kişiye özel, kişiyi bağlayabilecek ama şeriat hududunda bağlayabilecek şeylerdir bunlar.
Evet.
Yani ben rüyada şöyle söylediler, böyle söylediler, bundan sonra namaz kılmam, oruç tutmam, böyle saçmalıklar olmaz. Şeriat dahilinde rüyalar ehline yorumlatılır. Güzel işaretler veriyorsa bundan yine dindarlığımız cihetiyle istifade edilir. Evet.
Evet. Allah razı olsun. Değerli hocam, diğer bir soru şöyle. Bir mobilya mağazasında senetli satışlarda ödemelerde sıkıntı olduğu için çok fazla batak olduğundan bankalarla anlaşmalı olarak müşteri bilgileri sisteme giriliyor. Müşteri hiçbir fark vermeden PTT'ye ödeme yapıyor. Ama mağaza ertesi gün parayı bir miktar komisyon kesilerek peşin alıyor. Bu uygulama caiz midir? Böyle satış yapılan bir mağazada çalışmak caiz midir? Diye sormuş.
Tabii soru biraz daha açılmaya muhtaç bir soru.
Evet.
Soruyu ne kadar net sorabilirsek alabileceğimiz cevap da o kadar net olabilir. Buradan benim anladığım kadarıyla borçlarını bankaya havale ediyor. Alacaklarını bankaya havale ediyor. Bankada tahsilatı karşılığında bir komisyon kesiyor. Bütün borçlar için, vadesi gelmiş olan bütün borçlar için, ister banka tahsil etsin ister tahsil etmesin, bir ödeme alabiliyor mu? Yoksa sadece ödeyen borçluların ödediği miktarı ertesi gün bankadan komisyonu kesilerek mi alıyor? Burası müphem kalmış, kapalı kalmış. Tekrar ifade edecek olursak burada 2 türlü olması muhtemel bu işlemin. Bir tanesi, benim işte piyasadan 10 bin lira alacağım var. İşte 100 kişi bana borçlu. Ben bankaya götürüyorum. Bu 10 bin lira alacağımı bankaya veriyorum. Sen de bana diyorum işte karşılığında %10 düşük olarak 9 bin lira ver. Sen bunları alırsın alamazsın, o senin bileceğin iş diyorum. Evet. Bir böyle borcu kırdırma, senetleri kırdırma. Yani 100 liralık senede 90 lira verme şeklinde bir uygulama var. Bunu bankalar yaptığı gibi bir takım şirketler de bu tür işlemleri yapabiliyorlar. Bir diğeri de ben alacaklarıma bankayı veya bir şirketi vekil tayin ediyorum. O aldığını bana ödüyor. Ama bunun karşılığında da bir komisyon alıyor. Şimdi bunun birinci şıkkı, yani piyasadan 10 bin lira alacağım var. Bunları toparlamak için uğraşmıyorum. Veya onların vadeleri uzun. Benim nakite ihtiyacım var. Götürüyorum bankaya. 10 bin liralık senetleri veriyorum. Karşılığında işte 5 bin lira, 7 bin lira, 8 bin lira neyse verdiğim senetlerden daha düşük bir miktarı geri alıyorum. Ama verdiğim senetler vadeli, ben parayı peşin alıyorum. Bu işlem faizli bir işlem. Bu bir faiz işlemi. Bunun anlamı şu: peşin 100 liraya, vadeli 120 lira borçlanıyorum. 110 borçlanıyorum. Yani 100 lira alıyorum, karşılığında 110 lira veriyorum. İkincisine gelince, ben alacaklarımı havale ediyorum bir şirkete, bir bankaya vesaireye. Eğer burada işlem başı maktu bir ücret alınıyorsa bir sıkıntı görünmüyor. Maktu değil de nispi bir ücret alınıyorsa, yani her işlemden %10 kesiliyor, %15 kesiliyor ise, burada da yine şüpheli bir durum, kaçınılması gereken bir durum söz konusu oluyor. Behemhal bu tür risklerden uzak durmak gerekir. Böyle bir şirketin muhasebe departmanında bir kimse çalışıyor ve bu işlemlerin bizzat içerisinde yazar, çizer, hesap eder pozisyonunda bulunuyorsa, tabii faizli işlemlere yardım ve yataklık etme cürmü aynen o işlemi işlemek gibi kabul edildiğinden tehlikeli bir pozisyon demektir. Ama işin bu kısmında değil, işte mobilya mağazası, mobilya üretiminde çalışan bir kimse ise, o zaman bu işlemler şirketin yekününü %50'den fazlasını teşkil edecek büyüklükte değilse, burada çalışmasında bir sıkıntı görünmüyor inşallah. Fakat dediğim gibi, eğer bu işin hesap kitap departmanındaysa,
yani satış pozisyonundaysa hocam.
Satış pozisyonundan bahsetmiyorum. Bu, çünkü satarken senetlerini kesiyorsun, satıyorsun.
Evet.
Ondan sonra bu senetler muhasebeye intikal ediyor. Muhasebe bunları bankalara, bu tür şirketlere havale ediyor. O işin bizzat takibini yapıyor.
Evet.
Vesaire ise, orada faizli işleme yardım ve yataklık etme suçu işleniyor demektir. Bundan da uzak durmak gerekir. Evet.
Evet, Allah razı olsun. Diğer bir sorumuz: Kur'an-ı Kerim ezberlerken nelere dikkat edilmeli? Nasıl ezber yapılmalıdır?
Tabii Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek Cenab-ı Allah'ın büyük bir lütfu. Hazreti Osman radıyallahu teala anh Efendimiz diyor ki, şayet diyor kalplerimiz temiz olsa Kur'an okumaktan doymazdı diyor. Yani eğer bir kimse eline Kur'an-ı Kerim'i alamıyorsa, demek ki kalpte sıkıntı var demektir. Kalp problemli bir kalp demektir. Binaenaleyh hafızlığın, Kur'an ezberlemenin en güzel tarafı Kur'an'la haşır neşir olmak, hemhal olmak, Kur'an'ı elinden düşürmemek demektir. Binaenaleyh Kur'an ezberlemenin önce bilinçli bir şekilde yapılması lazım. Hakikaten Kur'an'ın yüce Allah'ımızın kitabı olduğunu, Kur'an okumanın Mevla Teala Hazretleri ile konuşmak olduğunun bilinciyle ezber yapmamız gerekiyor. Ezber bir netice olarak elbette düşünülecek ama asıl olan Kur'an ile hemhal olmak olacak. Biz Kur'an'ı ezberlemek için çoğu zaman ne yaptığımızın farkında olmadan bir uğraş içerisinde bulunuyoruz. Binaenaleyh bazen aman dersimi vereyim diye bir hafız efendi bir stresin, bir karmaşanın içerisinde kendisini buluyor. Halbuki huzur haliyle Cenab-ı Allah'la konuştuğumuzun, kelam ettiğimizin farkında olarak Allah ile hasbihal etmenin azze ve cel şuurunda, bilincinde olarak Kur'an'ı okumalıyız. Tekrar tekrar aynı ayeti anlamak için, idrak etmek için, hazzını, tadını yaşamak için okumalıyız. Elbette 3 defa, 5 defa, 7 defa, 9 defa, 11 defa neyse tekrar ettiğimizde Cenab-ı Allah onu beynimize nakşedecek, ezberimize almamız mümkün hale gelecektir. Ama bir papağan gibi muhtevasından, anlamından kopuk olarak bir teybin okuduğu gibi okuma olmamalı. Ama hocam ben Arapça bilmiyorum. Arapça bilmek farklı bir şey. Arapça bilseniz tamam, belki size yardımcı olur bu husus. Ama Arapça bilmeden de Allah Teala ve Takaddes Hazretlerinin huzurunda olmanın şuuruyla okuyabiliriz. O atmosferin içerisinde kendimizi konumlandırabiliriz. Binaenaleyh Kur'an okumaya başlamadan önce bir hazırlıkla başlamak lazım. Bir defa güzel bir abdest almak lazım. Hakikaten ağız temizliğine dikkat etmek lazım. Ağzı temiz tutmak, dişleri fırçalamak, mısvak kullanmak ve huzurlu bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i rahleye koyup ondan sonra okumaya başlamak. Okurken bir ezber telaşı ve stresi içerisinde değil, o Kur'an'ın manevi atmosferine, anlam dünyasına nüfuz edebilme endişesiyle adeta o kelimeleri beynimize fotoğraflarcasına okumak lazım. Bu haleti ruhiyeyi eğer Kur'an'ı okurken, ezberlerken istihzar edebilir, her daim bu atmosferi, psikolojiyi yaşayabilirsek, o zaman Kur'an'ı ezberlemenin farklı bir tadı, onu beyne nakşetmenin, fotoğraflamanın ayrı güzelliklerini hayatımızda yaşayabiliriz. Unutmamak gerekiyor ki göz fotoğrafla hafızaya alıyor. Eğer o bakışlarımızı, Kur'an'a olan nazarlarımızı, ki biliyorsunuz üç şeye nazar etmek, mücerret nazar sevap getirir. Kabe-i Muazzama'ya oturup seyretmek Kabe-i Muazzama'yı sevap getirir. Anneye, babaya, özellikle annenin yüzüne bakmak böyle sevap getirir. Mushaf-ı Şerif'e de nazar etmek, bakmak sevap getirir. Göz nuru olur insana. Gözünün şifası olur insanın. O nazarla Kur'an-ı Kerim'e bakıp onu hafızaya fotoğraflayabilmek. Bir de tabii Kur'an'ı hıfzetmek, Kur'an'ı ezbere, korumaya almak, beraberinde ki asıl maksat da o, Kur'an'ın muhafazası altına girmek demektir. Bazen siz bir şeyi koruduğunuzu düşünürsünüz, Halbuki koruduğunuz şey sizi koruyordur.
Evet.
Yani Kur'an'ı hifzetmek, muhafaza etmek aslında Kur'an'ın muhafazasına girmek demektir. Onun için Kur'an'ın muhafazasına girmiş olan bir hafız efendi yürüyen Kur'an modunda olmalı. O artık sıradan alelade bir çocuk, bir delikanlı değil. Kur'an'ın hafızı. Yani hem Kur'an'ı ezberlemiş hem Kur'an onu hıfzetmiş, korumasına almış kişi olmak durumunda. Böyle olunca da Cenab-ı Allah o ezbere farklı bir ruhaniyet katıyor. Böyle olunca da bu ezber ayrılmazlık, kopamazlık beraberinde getiriyor. Yani ezberin düşmanı unutmaktır. Unutmak da terkten gelir. Bir şeyi terk ederseniz, hani bir laf vardır ya, gözden ırak olan gönülden de ırak olurmuş diye, görmeye görmeye simaları da unutur insan. Binaenaleyh bu muhafaza dengesini korumuş olan bir hafız efendinin günlük Kur'an buluşmaları gününün ana vaktini aldığı için onun Kur'an'ı unutması diye bir şey de söz konusu değildir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i böyle okuyan, okuyabilen, Kur'an'ın bu muhafaza dairesine girebilenlerden bizleri eylesin.
Amin.
Hakikaten bu çok farklı bir imtiyaz. Bu ruhla Kur'an ezberleyen bir kimse, Kur'an'a talebe olan bir kimse bu esnada ölü verecek olsa direkt cennete inşallah gidecek demektir. Zira Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim ilim yolunda tahsil ederken ölüme düşer olursa Allah ona cennet yollarını asan kılar, kolay eder diyor. Binaenaleyh Kur'an talebesi olarak bütün Müslümanların kendilerini konumlandırmaları gerekiyor. Kimsin sorusuna ben Kur'an talebesiyim. Ama bunun karşılığını da hakikaten vermek gerekiyor. Mesela Kur'an tahsilinde son yok. Binaenaleyh herkesin, her kimsenin bir Kur'an hocasıyla teşrik-i mesaisinin olması, Kur'an hocalarının da hocalarıyla teşrik-i mesaisinin, münasebetlerinin, ilişkilerinin, öğrencilik, tahsil hayatlarının devam etmesi gerekir. Bir müddet gelir ki artık hocaların, hocaları vefat etti, kimse kalmaz ise şayet, o zaman birbirleriyle, ortak müzakere suretiyle Kur'an talebeliklerini devam ettirmeleri. Ta ki Azrail aleyhisselam bu talebelik haliyle bizleri ziyarete gelsin, emaneti teslim almaya geldiğinde, yahu dersimi vermemiştim henüz pozisyonunda bir talebe haleti ruhiyesiyle, psikolojisiyle bu dünyadan ayrılmak hepimize nasip ve müyesser olsun inşallah.
İnşallah. Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programının daha burada sonuna ermiş bulunuyoruz. Sizlere Yüce Rabbimize emanet ediyoruz. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek dileğiyle.